Ayrım 15. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 155. Fermina ile Hildebrand da Belçikalı'nın stüdyosundan çıktıklarında yazıcılar kapısının önündeki meydan balkonlara varıncaya dek dolup taşmıştı. Yüzlerinin nişasta ile apak, dudaklarının çikolata renkli bir pomatla boyanmış, giysilerinin ise ne günün o saatine ne de çağa uygun olduğunu unutmuşlardı. Sokak alaycı ıslıklarla karşıladı onları. Kalabalığın alaylarından sakınmaya çalışarak bir köşeye sığındılar. Tam o sırada kalabalığın içinden kendine yol açmaya çalışan altın koşumlu kupa arabası belirdi. Islıklar dindi, düşman kalabalık dağıldı. Hildebrand da arabanın basamağında beliren adamın ilk görüntüsünü, ipek silindir şapkasını, işlemeli kumaştan yeleğini, ustaca davranışlarını, yumuşak bakışlı gözlerini, kendini kabul ettirişini hiç unutmayacaktı. Daha önce hiç görmemiş olmasına karşın hemen tanıdı onu. Fermina Daza söz arasında hiç ilgilenmiyormuş gibi ondan söz etmişti kendisine. Bir ay önce bir öğleden sonra iki doğru at koşulu arabanın kapının önünde durduğu, Casal Duero Markisi'nin evinin önünden geçmek istemediğinde. Evin sahibinin kim olduğunu anlatmış, ondan hoşlanmayışının nedenlerini açıklamaya çalışmıştı. Ama kendisine kur yaptığına ilişkin tek sözcük söylememişti. Hildebrand da unutmuştu bunu. Ama onu arabanın kapısında bir ayağı yerde, bir ayağı arabanın basamağında masallardan fırlamış bir hayalet gibi görünce tanıdı. Kuzeninin ondan hoşlanmayışının nedenini anlamadı. "Arabaya binmek şerefini bağışlar mısınız bana?" dedi onlara Doktor Juvenal Urbino. "Nereye emrederseniz götüreyim sizi." Fermina Daza çekingen davrandı ama Hildebrand da kabul etmişti bile. Doktor Juvenal Urbino yere indi, parmaklarının ucuyla neredeyse dokunmaksızın arabaya binmesine yardım etti. Fermina da başka seçeneği olmadığından Hildebrand'ın ardından yüzü utançtan pembeleşmiş arabaya bindi. Ev birkaç blok ötedeydi. İki kuzin Doktor Urbino'nun arabacıyla gizlice anlaştığının farkına varmadılar. Ama öyle yapmış olmalıydı çünkü arabanın eve varması yarım saat sürdü. Onlar gidiş yönündeki kanepede oturmuşlardı. Ters yönde oturan Doktor Urbino'nun karşısında. Fermina yüzünü pencereye çevirdi, boşluğa daldı. Buna karşılık Hildebrand da büyülenmişti. Doktor Urbino ise onun büyülenmesiyle daha da çok büyülenmişti. Hildebrand da araba yola koyulur koyulmaz doğal deriyle kaplı koltukların sıcak kokusunu, Capitone iç döşemesinin cana yakınlığını duyumsadı. Burasının ona insanın ömür boyu içinde yaşayabileceği hoş bir yer gibi göründüğünü söyledi. Çok geçmeden gülmeye, birbirlerine eski arkadaşlar gibi fıkralar anlatmaya başladılar. Sonra her hecenin arasına belli bir hece konarak oluşturulan kolay bir kuş diliyle bir zeka oyununa bile giriştiler. Fermina Daza söylediklerini anlamıyormuş gibi davranıyorlardı. Onun kendilerini dinlediğini, dahası onları dikkatle izlediğini bile bile. Bu yüzden böyle davranıyorlardı zaten. Uzun uzun güldükten sonra bir an geldi, Hildebrand da Potinler'in işkencesine daha fazla dayanamayacağını itiraf etti. Ondan kolay ne var dedi Doktor Urbino. Bakalım kim daha çabuk çıkaracak. Potinler'in bağcıklarını çözmeye başladı. Hildebrand da onun meydan okumasını kabul etti. Korsesinin balinaları eğilmesine olanak vermediğinden bu onun için kolay olmadı. Ama Doktor Urbino o potinlerini gölde balık tutuyormuş gibi zafer gülüşüyle eteğinin altından çıkarıncaya dek bile oyalandı. O zaman ikisi de Fermina'ya baktılar. Onun gün batımının tutuşan ışıklarına karşı sarı asma kuşununkini andıran her zamankinden önce profilini gördüler. Üç kez öfkeliydi. İçinde bulunduğu hak etmediği durumdan ötürü, Hildebrand'ın uçarı davranışından ötürü, arabanın eve geç varmak için amaçsızca dönüp durduğundan emin olduğu için. Ama Hildebrand'a gemi azıya almıştı. Şimdi anlıyorum dedi, beni sıkan ayakkabılar değil, bu tel kafes. Doktor Urbino onun krinolinini kastettiğini anladı. Fırsatı kaçırmadı. Ondan kolay ne var dedi, çıkarın. Bir göz bağcı çabukluğuyla cebinden mendilini çıkarıp gözlerini bağladı. Ben bakmıyorum dedi. Bant yuvarlak siyah sakalıyla uçları inceltilmiş bıyıkları arasından dudaklarının arılığını ortaya çıkarmıştı. Hildebrand da bir yılgınlık ürpertisiyle sarsıldı. Fermina Daza'ya baktı. Onun bu kez öfkeli değil, etekliğini çıkarmayı düşünebilmesinden dehşete kapılmış olduğunu gördü. Hildebrand da ciddileşti, sağır dilsiz alfabesiyle. Ne yapıyoruz diye sordu ona. Fermina Daza aynı şifreyle yanıtladı onu. Eğer hemen eve dönmezlerse yürüyen arabadan aşağı atacaktı kendini. Bekliyorum dedi doktor. Artık bakabilirsiniz dedi Hildebrand'a. Doktor Juvenal Urbino gözlerinden bandı çıkarınca onu değişmiş buldu. Oyunun bittiğini hem de kötü bittiğini anladı. Bir işaretiyle arabacı arabayı kendi çevresinde döndürdü. Tam fenercinin sokak fenerlerini yaktığı sırada Los Evangelios Parkı'na girdi. Bütün kiliseler Angelus'u çaldılar. Hildebrand da kuzenini gücendirdiği düşüncesiyle biraz tedirgin, sıradan bir el sıkışıyla hekime veda ederek çabucak indi arabadan. Fermina da aynı şeyi yaptı ama saten eldivenli elini çekmeye çalışırken Doktor Urbino onun orta parmağını sıktı. "Yanıtınızı bekliyorum," dedi. Fermina o zaman elini hızla geri çekti. Boş eldiven doktorun elinde asılı kaldı ama onu almak için beklemedi. Yemek yemeden yattı. Hildebrand'a hiçbir şey olmamış gibi Galaplasidia ile mutfakta yemeğini yedikten sonra yatak odasına girdi. Her zamanki doğal sevimliliğiyle öğleden sonraki olaylar üstüne yorumlar yaptı. Doktor Urbino'ya onun inceliğine, sevimliliğine duyduğu ilgiyi saklamadı. Fermina da hiç yorum yapmadı ama öfkesi geri geldi. Bir an geldi Hildebrand'a itiraf etti. Doktor Juvenal Urbino gözlerini bantladığı zaman pembe dudakları arasından kusursuz dişlerinin parıltısını görmüş, onu öpücüklere boğmak için dayanılmaz bir istek duymuştu. Fermina da duvara döndü. Onu incitmek için değil tersine bütün yüreğiyle gülümseyerek konuşmaya son verdi. "Ne orospusun sen?" dedi. Uykusunda sıçrayarak geçirdi geceyi. Her yerde Doktor Urbino'yu görüyordu. Gülerken, şarkı söylerken, gözleri bantlı, dişleri kükürt sarısı parıltılar saçarak, yoksullar mezarlığına dek tırmanan başka bir arabanın içinde, belirli kuralları olmayan bir dille onunla alay ederken. Gün doğmadan çok önce uyandı. Bitkin, gözleri kapalı, önündeki uzun yılları düşünerek uyanık yattı yatağında. Sonra Hildebrand da banyodayken çarçabuk bir mektup yazdı. Çarçabuk katladı, çarçabuk zarfa koydu. Hildebrand da banyodan çıkmadan Galaplasidia ile Doktor Juvenal Urbino'ya gönderdi. Her zamanki mektuplardan biriydi bu. Ne bir sözcük eksik ne bir sözcük fazla. Evet, doktor diyordu mektupta, babamla konuşabilirsiniz. Florentina Ariza, Fermina Daza'nın Avrupa'da okumuş, o yaşta rastlanmayan bir üne erişmiş, parlak, varlıklı bir doktorla evlenmek üzere olduğunu öğrenince uğradığı çöküntüden hiçbir güç çekip çıkaramadı onu. Transito Ariza, onun hiç konuşmadığının, yemeden içmeden kesildiğinin, geceleri gözüne uyku girmediğinin, durmadan ağladığının farkına varınca, onu avutmak için bir sevgilinin oyunlarına başvurarak elinden gelenden fazlasını yaptı. Bir hafta sonra yeniden yemek yemesini sağladı. Sonra üç kardeşten tek sağ olanı Don 12. Leon Loaiza ile konuştu. Nedenini açıklamaksızın taşımacılık şirketinde yeğenine ne olursa olsun bir iş vermesini rica etti. Yeter ki ne postanın ne telgrafın olduğu ne de ona bu batasıca kentten söz edecek birini görebileceği, La Magdalena ormanında yetik bir limanda olsundu bu iş. Amca piçin varlığına bile katlanamayan kardeşinin dul karısına saygısından Florentino Ariza'ya kendi şirketinde iş vermedi. Ama Calle de las Ventanas'ın düzeyinden hemen hemen 3000 metre yükseklikte, 20 günlük yolda düşsel bir kentte Villa de Levia'da telgrafçılık işi sağladı ona. Florentino Ariza bu sağlatım yolculuğunun hiçbir zaman tam anlamıyla bilincine varamadı. O dönemde olan her şey gibi onu da bahtsızlığının prizmasından çarpıtılmış olarak anımsayacaktı yaşamı boyunca. Atama telgrafını alınca üstünde bile durmadı ama Lotaria Tugut, Almanlara özgü mantık yürütmelerle onu kamu yönetiminde parlak bir geleceğin beklediğine inandırdı. Telgrafçılık geleceği olan bir meslek dedi. Tavşan derisiyle astarlanmış bir çift eldiven, bir kalpak, Baviera'nın buz gibi kışlarında giymiş olduğu kürk yakalı bir palto armağan etti ona. Amcası 12. Leon da yünlü kumaştan iki takım giysiyle ağabeyinden kalma su geçirmez botlar armağan etti. İlk gemide bir kamera bileti aldı. Transito Ariza giysileri babasından daha ufak tefek, Alman'dan çok daha kısa boylu olan oğlunun ölçülerine göre düzeltti. O buz gibi yerin sert havasında hiçbir şeyi eksik olmasın diye yün çoraplar, uzun donlar aldı. Florentino Ariza onca acı çekmekten taşlaşmış, yolculuk hazırlıklarına cenaze törenine hazırlanan bir ölüye bakar gibi bakıyordu. Gizli acısını bir tek annesine açmasına izin veren o demir gibi kapalılığından ötürü gideceğinden kimseye haber vermedi. Ama yolculuğunun ön gününde bilinçli olarak az kalsın canına mal olacak son bir çılgınlık yaptı. Gece yarısı pazar giysisini giyip Fermina Daza'nın balkonunun altında onun için bestelediği, yalnızca ikisinin bildiği, 3 yıldır gizli sevdalarının simgesi haline gelen aşk valsini çaldı. Sözcükleri mırıldanarak gözyaşlarıyla ıslanmış kemanını öyle yoğun bir esinle çaldı ki daha ilk notalarda sokağın tüm köpekleri, ardından kentin tüm köpekleri havlamaya başladılar. Ama sonra müziğin büyüsüyle yavaş yavaş dinginleştiler. Vals olağanüstü bir sessizlik içinde sona erdi. Balkon kapısı açılmadı. Sokakta kimse görünmedi. Hemen hemen her zaman elinde gaz lambası, serenatların kırıntılarından yararlanmaya koşan gece bekçisi bile. Florentino Ariza'yı bir cin kovma duası gibi rahatlattı bu davranış. Çünkü kemanını kutusuna koyup da arkasına bakmadan ölü sokaklar boyunca uzaklaşırken, artık ertesi sabah yola çıkacakmış gibi değil, bir daha kesinlikle dönmeme kararıyla yıllar önce gitmiş gibi duyumsuyordu kendini. Karayip Irmak şirketinin birbirinin eşi üç gemisinden biri olan gemi, kurucusunun anısına saygı olarak Pio Quinto Leiza adıyla yeniden vaftiz edilmişti. Geniş düz bir gemi, yükselen iki katlı yüzen bir ahşap evi andırıyordu. Teknenin suya batan kısmının beş kademi geçmemesi, ırmağın değişken derinliklerinde daha iyi seyretmesini sağlıyordu. Daha eski gemiler, yüzyıl ortasında Ohio ve Mississippi üstünde seyreden gemilerin masası modeline göre Cincinnati'de yapılmışlardı. Her iki yanlarında ahşap bir kazanla çalışan bir çark vardı. Karayip Irmak şirketinin gemilerinin de tıpkı onlarınki gibi buhar makineleri, mutfakları, tayfaların hamaklarını değişik yüksekliklerde çaprazlama astıkları kocaman kümes hayvanları bölmeleri, alt güvertede hemen hemen su düzeyindeydi. Üst katta kaptan köşkü, kaptan ve yardımcılarının kameraları, önemli yolcuların en az bir kez akşam yemeğine ve iskambil oynamaya çağrıldıkları bir oyun ve yemek salonu vardı. Orta katta genel yemek salonuna açılan bir koridorun iki yanına sıralanmış altı birinci mevki kamerası, Pruva'da ise ırmak düzeyinde oymalı tahtadan korkulukları, güverte yolcularının geceleri hamaklarına astıkları demir direkleri olan açık bir salon vardı. Daha eski gemiler gibi yandan çarklı değildi bu gemiler. Kıç tarafta, yolcu güvertesindeki boğucu kameraların altında yatay paletli kocaman bir çarkları vardı. Florentino Ariza, Temmuz ayının bir pazar sabahı saat 7'de bindi gemiye. İlk kez gemi yolculuğuna çıkanları neredeyse içgüdüsel olarak yaptıkları gibi biner binmez gemiyi keşfetme sıkıntısına katlanmadı. Ancak akşam karanlığında gemi Kalamar köyünün önünden geçerken kıç tarafa çişini etmeye gittiğinde tuvaletin lombozundan ayaklarının altında köpüklerin ve kızgın buharların yanardağ gümbürtüsüyle dönen kocaman paletli dev tekerleği gördü o zaman. Yaşamının yeni gerçeğinin bilincine vardı o an. Daha önce hiç yolculuğa çıkmamıştı. İçinde kalın giysilerin, aylık fasiküller halinde alıp kendisinin kartonla ciltlediği resimli romanlar, ezbere bildiği okuna okuna neredeyse unufak olmuş şiir kitaplarının bulunduğu teneke bavulu vardı. Mutsuzluğuyla özdeşleştirdiği kemanını bırakmıştı ama petatesini zorla aldırmıştı ona annesi. Uyumak için çok yaygın, pratik bir donanımdı bu. Bu bir yastık, bir çarşaf, kurşun kalay alaşımlı bir leğen, sivrisineklere karşı ince delikli bir örtü, bunların tümü bir hasıra sarılıp gerektiğinde hamak asmak için kullanılabilecek iki iple bağlanmıştı. Florentino Ariza, kameralarda yatak olduğundan gereksiz olacağını düşündüğü için onu yanına almak istememişti. Ama daha ilk akşam sağduyusundan ötürü annesine bir kez daha gönül borcu duydu. Gerçekten de o sabah Avrupa'dan gemiyle gelen eyalet valisinin şahsen eşlik ettiği resmi giyimli bir yolcu son dakikada gemiye binmişti. Karısı, kızı, üniformalı uşağı, iskeleden güçlükle sığan kenarları yaldızlı altı bavuluyla hiç beklenmeden yolculuğunu sürdürmek istiyordu. Kaptan Kurozaolu, dev bir adam, son dakikada gelen yolculara yer bulmak için yerlilerin yurtseverlik duygularını uyandırmayı başardı. Florentino Ariza'ya İspanyolca ile Piamento, Kurozao'nun İspanyolca, Portekizce ve Hollandaca karışımı yerli dili, karışımı bir dille, yolcunun Cumhuriyet'in başkentine giden İngiltere'nin yeni olağanüstü elçisi olduğunu açıkladı. İngiltere Krallığı'nın İspanyol egemenliğinden kurtularak bağımsızlığımıza kavuşmamız için bize önemli yardımlarda bulunmuş olduğunu, bu nedenle böylesine soylu bir ailenin ülkemizde kendini kendi ülkesinde olduğundan daha rahat hissetmesi için nedenle özveride bulunsak az olacağını anımsattı ona. Florentino Ariza doğal olarak kamerasını verdi. Önce buna pişman olmadı çünkü yılın 10 Mayıs'ında ırmağın suyu boldu. Gemi ilk iki gece hiçbir engelle karşılaşmaksızın yol aldı. Akşam yemeğinden sonra saat 5'te mürettebat yolculara dipleri çadır bezinden açılır kapanır yataklar dağıttı. Herkes kendisininkini nerede yer bulabilirse orada açıyor, petatesindeki çarşafını seriyor, üstüne de cibinliğini kuruyordu. Hamağı olanlar salona asıyorlar, olmayanlarsa yemek salonunda masaların üstünde yolculuk boyunca ancak iki kez değiştirilen masa örtülerine sarınarak uyuyorlardı. Florentino Ariza, ırmaktan esen serin rüzgarda Fermina Daza'nın sesini duyduğunu sanarak, yalnızlığını onun anılarıyla besleyerek, karanlıkta kocaman bir Hayvanın adımlarıyla ilerleyen geminin soluğunda onun şarkı söylediğini işiterek uyanık geçirdi gecenin büyük bir bölümünü. Ufukta günün ilk pembe saçakları belirip ıssız kırlarla köpüklü suların üstünde ansızın yeni bir gün doğuncaya dek. O zaman yolculuk ona annesinin bilgeliğinin son bir kanıtı gibi göründü. Onu tuşa katlanacak yeterli gücü buldu kendinde. Suların elverişli olduğu 3 günün ardından mevsimsiz kum yığınaklarıyla yanıltıcı burgaçlar arasından geminin yol alması güçleşti. Irmak gitgide bulanıyor, gemi hazanları için istiflenmiş odunların yanında ara ara tek bir kez kulübeye rastlayan, dev ağaçlardan oluşan Arap saçına dönmüş bir ormanın arasında yittikçe daralıyordu. Papağanların şamatasıyla görünmez maymunların yaygarası gün ortasının sıcağını arttırıyormuş gibiydi. Ama geceleri uyumak için gemiyi palamarla bağlamak gerekiyordu. İşte o zaman soluk almak bile dayanılmaz oluyordu. Sıcağa, sivrisineklere, kurusun diye küpeşteye serilmiş tuzlanmış etlerin pis kokusu ekleniyordu. Yolcuların çoğu, başta Avrupalılar, kamaraların kokuşmuşluğunu bırakıp geceyi durmadan akan terlerini sildikleri havluyla her türden hayvanları kovalayarak, güvertede yürüyerek geçiriyorlardı. Güneş doğarken bitkin, sivrisinek ısırıklarından her yanları şişmiş oluyordu. Üstelik o yıl liberallerle muhafazakarlar arasında aralıksız süren iç savaşta yeni bir olay patlak vermiş, kaptan geminin iç düzeni ve yolcuların güvenliği için çok ciddi önlemler almıştı. Yanlışlıkları, kışkırtmaları önlemek için o günlerde yolcuların en sevdikleri eğlenceyi kumsallarda güneşlenen timsahlara ateş etmeyi yasakladı. Daha sonra bazı yolcular bir tartışma sırasında iki düşman takıma ayrılınca herkesin silahına el koydu. Yolculuğun sonunda geri vermeye söz vererek. Yola çıkışlarının ertesi günü avcı kılığında bir karabina ve kaplan avlamak için bir çifteyle ortaya çıkan İngiliz elçisinin bile gözünün yaşına bakmadı. Tenerife limanını geçtikten sonra sarı salgın hastalık bayrağı çekmiş bir gemiyle karşılaşınca kısıtlamalar daha da sertleşti. Kaptan bu korkutucu uyarı işareti hakkında hiçbir bilgi elde edemedi çünkü gemi sinyallerine yanıt vermedi. Ama aynı gün Jamaika'ya canlı hayvan taşıyan bir başka gemiye rastladılar. Bu gemi onlara salgın bayrağı taşıyan gemide koleraya yakalanmış 2 hasta olduğunu, salgının ırmağın henüz geçmedikleri kesimini kasıp kavurduğunu bildirdi. O zaman kaptan, yolcuların yalnızca bundan sonraki limanlarda değil, geminin odun almak için yanaştığı ıssız yerlerde bile karaya çıkmalarını yasakladı. Böylece varış limanına dek 6 gün süren yolculuğun geri kalan kısmında yolcular mahkumlar gibi davranma alışkanlığı edindiler. Bunlar arasında nereden çıktığını kimsenin bilmediği, elden ele dolaşan, Hollanda'da basılmış açık saçık kartpostallara bakmak gibi tehlikeli bir alışkanlık da vardı. Oysa her deneyimli ırmak yolcusu bunların kaptanın dillere destan koleksiyonundan yalnızca bir örnek olduğunu bilirdi. Ama hiçbir yere varmayan bu eğlence de sonunda can sıkıntısını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Florentina Ariza, yolculuğun güçlüklerine, annesini üzüntüye boğan, arkadaşlarını çileden çıkaran o sabır taşı sabrıyla katlandı. Hiç kimseyle konuşmadı. Günler sessizce akıp gidiyordu. Küpeştenin önünde oturmuş, hiç kıpırdamadan kumsalda güneşlenen kelebek yakalamak için çeneleri bir karış açık timsahları seyrederek, bataklıklardan birden ürküp havalanan balıkçıl sürülerine, kocaman anaç memeleriyle yavrularını emziren kadınsı iniltileriyle yolcuları şaşırtan deniz ayılarına bakarak kolayca geçiriyordu günler. Bir günde üstüne akbabaların üşüştükleri şişmiş, yeşillenmiş 3 cesedin yüzdüğünü gördü. Önce biri başsız 2 erkek cesedi geçti. Ardından deniz anasını andıran saçları geminin dümen suyunda dalgalanan küçük bir kızın cesedi. Kolera mı yoksa savaş kurbanları mı olduklarını hiçbir zaman bilemedi. Çünkü hiçbir zaman bilinemezdi bu. Ama iç bulandırıcı pis kokuları belleğinde Fermina Daza'nın anısına karıştı. Hep böyleydi. Her olayın iyi ya da kötü onunla bir bağlantısı vardı. Geceleyin gemi Palamar'la bağlandığında yolcuların çoğu güvertede aralıksız bir aşağı bir yukarı gezinirken ışığı sabaha dek yanan tek yer olan yemek salonunda gaz lambasının altında resimli romanları neredeyse ezbere okuyor, birçok kez okunmuş dramlar, düşsel kişilerin yerine geçecek yaşamda tanıdığı kişileri koyunca başlangıçtaki büyüyü yeniden kazanıyorlardı. Olanaksız aşk rollerini kendisiyle Fermina Daza'ya ayırıyordu. Kimi geceler de ona kaygılı aşk mektupları yazıyor, sonra onları yırtıp yırtıp durmadan ona doğru koşan sulara saçıyordu. Böylece en güç saatler gelip geçiyordu. Kimi zaman çekingen bir prensin ya da aşk yüzünden yollara düşmüş bir şövalyenin, kimi zaman da unutulmuş bir aşığın derisi yüzülmüş bedenine, kendi bedenine bürünüyor. Sabahın ilk rüzgarlarıyla kalkıp küpeştenin yanındaki koltukların birinde oturduğu yerde uyuklamaya gidiyordu. Bir gece her zamankinden daha erken okumayı yarıda kesip dalgın dalgın tuvalete yöneldi. Bomboş yemek salonundan geçerken yırtıcı bir el gömleğinin kolundan yakalayıp bir kamaranın içine çekti onu. Alacakaranlıkta kesik kesik soluk alan çıplak bir kadının sıcak bir terle sırılsıklam yaşı belirsiz bedenini ancak duyumsadı. Kadın onu yatağa devirdi, kayışının tokasını açtı, pantolonunun düğmelerini çözdü, sonra bacaklarını ayırıp ata biner gibi üstüne bindi. Onursuzca erdemliğinden yoksun bıraktı onu. İkisi birlikte can çekişerek bataklık kereviti kokan dipsiz bir kuyunun boşluğuna yuvarlandılar. Kadın soluk soluğa bir an üstüne uzanmış kaldı, sonra karanlığın içinde yok oldu. "Şimdi gidin ve her şeyi unutun," dedi. Hiçbir şey olmadı. Saldırı öyle çabuk ve yenilgili olmuştu ki, can sıkıntısının yol açtığı ani bir delilik gibi değil, en ince ayrıntılarına varıncaya dek uzun uzun tasarlanmış bir planın sonucu gibi anlaşılabilirdi. Bu gurur okşayıcı gerçeklik, inanamadığı, kendi kendine itiraf etmek istemediği bir şeyi, tensel bir tutkunun, Fermina Dada'nın düşsel aşkının yerini alabileceğini, zevkin doruğuna birden esinlenmişçesini anlayan Florentino Ariza'nın kaygısını arttırdı. Böylece Florentino Ariza, kendisine saldıran bu usta kadının kim olduğunu araştırmaya koyuldu. Onun panter içgüdüsündeki derdini derman bulabilirdi belki de, ama başaramadı. Tersine, araştırmasını ne denli derinleştirdiyse gerçeğin o denli uzağında buldu kendini. Saldırı en son kamerada olmuştu ama bu kamera bir ara kapıyla sonradan bir önceki kameraya açılıyordu. Öyle ki iki oda 4 kişilik bir ailenin yatak odasına dönüşüyordu. Burada iki genç kadınla, onlardan oldukça yaşlı ama çok güzel yüzlü bir üçüncü kadın, bir de birkaç aylık bir bebek kalıyorlardı. Gemiye Barranco de Loba'dan binmişlerdi. Irmağın akışının düzensizliği yüzünden buharlı gemilerin uğramaz oldukları Mompox kentinden gelen yük ve yolcuları aldıkları limandan. Salt uyuyan bebeği büyük bir kuş kafesine taşıdıkları için dikkati çekmişlerdi Florentino Aziz'den. 15. ayrımın sonu, sayfa 165.